Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. Rabbimize hamd ederiz ve Abdullah İbn Abbas'ın bize aktardığı rivayetlerle birlikteyiz. 1905. rivayeti okuyorum. İbni Ebu Müleyke'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Abbas, Ayşe'nin yanına girmek için izin istedi. Erkek kardeşin oğlu ısrar etmeye devam edince, Ayşe dedi ki beni tezkiye etmesinden korkuyorum dedi. Ve sonunda girmesine izin verdi. Abdullah İbn Abbas ona şöyle dedi. Sevdiklerinle kavuşman arasında tek engel ruhunun cesedinden çıkmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımları arasında en çok seni severdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de temiz olandan başkasını sevmez. Evbada gerdanlığın düştüğü zaman Allah senin hakkında ayetler indirdi. Bu yüzden yeryüzünde Allah'ın zikredildiği her mescitte gece gündüz masumiyetinle ilgili olan bu ayetler okunacaktır dedi. Ayşe de ona beni tezkiye etmeyi bırak ey İbni Abbas. Vallahi bunların yerine unutulup giden biri olmayı isterdim karşılığını verdi. 1906. rivayette şöyle bir ek var. İbn Abbas demiş ki Hazreti Ayşe annemize, mutlu olman için müminlerin annesi diye isimlendirildin ki sen henüz doğmadan bu isim senin için takdir edilmiştir. İbn Abbas Hazreti Ayşe'ye iltifatta bulunuyor. Annemizi de bize tanıtmış oluyor aslında. Ve diyor ki sevdiklerinle kavuşman arasında sadece ölüm var. Ruhun cesetten çıktığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kavuşacaksın. Baban Ebubekir Efendimiz'e kavuşacaksın diyor sanki. Ardından da diyor ki Efendimiz hanımları arasında en çok seni severdi. Ve biz biliriz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temiz olandan başkasını da sevmez. Sen böylece seçkin ve temizsin demiş oldu. Ebba'da gerdanlığın düştüğü zaman Allah senin hakkında ayetler indirdi. Nur suresi ayetleri iftira olayı sonrasında. Bundan dolayı ki yeryüzünde kıyamete kadar Allah'ın zikredildiği, kitabın okunduğu her mescitte, her mecliste gece gündüz senin masumiyetinle ilgili olan bu ayetler de okunacak ve böylece senin temizliğin bir daha söylenecek demiş oldu. Ama annemiz bunları biliyor fakat bunun yerine diyor ki unutulup gitmiş birisi olmayı isterdim. Yani unutulmuş, adı sana olmayan biri olmayı isterdim diyor. İnsanlar, Rabbimizin yolunda yürüyen insanların böyle bir söyleyişi de oluyor. Günahların korkusu, cehennemi hissedişleri, Allah'ın görkemi karşısındaki aciziyetlerini fark edişlerinden olsa gerek, bu ifadeleri var kimi zaman. Yine İbn Abbas'ın Hazreti Ayşe'ye mutlu olman için müminlerin annesi diye isimlendirildin. Ve bu sen henüz doğmadan senin için takdir edilmiş bir isimdir diye ifade etti ki bu da onun doğru sözlerinden birisidir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde İbn Abbas'ın, Abdullah İbn Abbas'ın bize aktardığı rivayetlerle birlikteyiz. 1907. rivayette şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine nefes alıp vermeyi veya üflemeyi yasakladı. Su içerken su içtiğimiz bardağa ya da kaba nefes alıp vermek, hohlamak, üflemek yasaklandı. Su yudum yudum içilecek ve nefesimizi de dışarı vereceğiz. Bardağın içine hohlamayacağız, nefes alıp vermeyeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize her konuda örnek, su içme noktasında da örneğimiz, rehberimiz odur. Yine Abdullah İbn Abbas'ın rivayet ettiği 1910. 10. rivayeti okuyalım Allah'ın izniyle. O da şöyle. Resulullah'a vahiy nazil olduğu zaman hemen onu ezberlemek isterdi. Bunun üzerine Allah-u Teala onu, yani Kur'an'ı acele ahzedesin diye onunla dilini kımıldatma. Şüphe yok ki onu toplamak da, onu okutmak da bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy buyurdu Rabbimiz. Kıyame suresi 16, 17 ve 18'de. Kur'an-ı Kerim'de vahyin ilk iniş döneminde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyin aralığında, ayet aralıklarında bu şekilde bir takım uyarılar, ikazlar var. Ala suresinde, Taha suresinde ve Kıyamet suresinde diye hatırlıyorum. Burada İbn Abbas bunu bize aktarıyor. Allah ondan razı olsun. Efendimizin böyle bir arzusu, isteği var. Vahyi unutmaktan çekiniyor ve onu ezberlemek, yüreğinde tutmak istiyor ve tekrarlıyor. Vahiy gelirken, Cebrail aleyhisselam ayetleri ona okurken o da diliyle kıpraşıp böyle tekrarlama derdinde. Mevlamız Efendimiz'e diyor ki, لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانِكَ لِتَعَجَلَ بِهِ. Acele acele dilini oynatma. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. Onu toplamak da, okutmak da bizim işimizdir. فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. O kitap, vahiy sana okunduğunda sen onun okunuşuna tabi ol, yeter diyor Mevlamız. Onu izle, onu dinle. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için böyleyken bizim için de bir nasihattır. Allahu Teala'nın dinini öğrenme sürecinde olan Müslüman da Allahu Teala'nın gönderdiği bilgilerden anlamadığı, kavrayamadığı şeyler noktasında da duracak, susacak ve anlayabildikleriyle okumaya devam edecektir. Okuduğu ayetleri uygulayacak, anlayıp bildiği cümleleri hayatına geçirecek, anlamadıklarında susup yola devam. Sonra Rabbimiz onu bize açıklayacak. Onu bize öğretecek, nasıl olduğunu kavratacak. Biz vahyi takip edeceğiz. Vahiy beni nereye götürürse, işime gelmese de, hoşuma gitmese de, anlamasam da vahyi takip edeceğim. Rabbimin önüme koyduğu yolu adım adım izleyeceğim. Onu okumaya, onu kavramaya çabalamam sürekli olacak inşallah. Abdullah İbni Abbas'ın bize aktardığı rivayetlerden bir başkasıyla birlikteyiz. O da 1912. Teyze Meymune'nin yanında geceledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmak için gecenin bir vakti kalkıp az bir su ile abdest aldı. Burada bizim dikkatimizi çeken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kalmak istiyor Hazreti İbn Abbas ve az bir su ile de Resulullah abdest alıyor. Ardından Ravi dedi ki İbn Abbas Resulullah gibi kalkıp abdest aldı, gelip namaza durdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'ı sağ tarafına aldı. İbn Abbas Resulullah ile birlikte namaz kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra uyudu, hatta horladı. Müezzin gelince de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest tazelemeden namaza kalktı. Bir başka rivayette benim gözlerim uyur ama gönlüm uyumaz diye açıklama yapıyor. Bu uyumasıyla ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 1934. rivayete doğru gidelim. İnşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. Sık sık bunu tekrarlamak hoşuma gidiyor. Böylece hangi kitapla birlikte olduğumuzu bilelim. Ve Müslümanlar heves etsin inşallah. Hep beraber okumaya çabalayalım, gayret edelim. Ben şu anda Abdullah İbn Abbas'ın bize aktardığı hadislerle birlikteyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir erkek yabancısı olduğu bir kadınla baş başa kalmasın. Kadın da yanında mahremi olmadan yolculuğa çıkmasın buyurdu. Hiçbir erkek yabancısı olduğu bir kadınla baş başa kalmasın. Yalnız kalmak yok. Kadın da yanında mahremi olmadan yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bugün bu nasıl anlaşılacak, neler yapacağız ben bunları bilmiyorum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü okuyorum inşallah. Bir adam gelip dedi ki hanımım hac için yola çıktı. Ben de filan gazveye katılacak olanlar arasındayım. Kendimi oraya yazdırdım deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o halde gidip hanımınla birlikte haccını yap buyurdu. O halde gidip hanımınla birlikte haccını yap buyurdu. 1946. rivayet Abdullah İbni Abbas şöyle aktarmış. Me'ariç suresi 8. ayet-i kerime ile alakalı. Ne diyor Me'ariç suresi 8. ayet-i kerime? Kuşkusuz müminin çekeceği en son acı ölümdür denilmiş önce. Ve onu anlatırken bu Peygamber Efendimiz'e ait bir cümle. Kuşkusuz müminin çekeceği en son acı ölümdür. Me'ariç suresinin 8. ayet-i kerimesi şöyle diyor. O gün gök erimiş maden gibi olur. O gün gök erimiş maden gibi olur. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلْ Ya Rab semizi koru. Bu ayetle ilgili olarak zeytinyağı tortusu gibi olur demiş İbn Abbas bunu açıklarken, tefsir ederken. Programın İbn Abbas'ı anlattığım bölümlerinde şöyle demiştik. Tercümanül Kur'an'dır kendisi. Kur'an'ın tercümanı. Ve ayetlerdeki bu anlaşılması güç olan noktalarda açıklamalarda bulunur. Şimdi burayı bize ifade ediyor. Yani göğün erimiş maden gibi olması nasıl? Aynen zeytinyağı tortusu gibi. Yani zeytinyağı herhalde kızardığında kalan şey neyse öyle gibidir mi anlayacağız. Öyle ifade etmiş. Yine Ali İmran suresinin 113. ayet-i kerimesiyle alakalı Ana el-leyl kelimesi var, ifadesi var. Gece saatlerinde ayakta duranları anlatan. O gece ne demek? İbn Abbas bu gece yarısıdır demiş. Yani gece yarısıdır onların ayağa kalkıp namazda durmaları. O öyle tefsir etmiş. Yine ilmin kaldırılması ne demektir biliyor musunuz diye sormuş İbn Abbas. Sonra şöyle demiş. İlmin kaldırılması yeryüzünden alimlerin gitmesidir. 4 bilgi var bu rivayette. Birincisi, kuşkusuz müminin çekeceği en son acı ölümdür. Dünyada acılar var, kederler var, sıkıntılar var. Dünya anlamında en son acı ölüm. Öldükten sonra mümince bir hayat yaşandıysa inşallah Rabbimiz kabirde, mahşerde, sıratta bize güzel bir durum verecek. Oralardan sıyrılacağız ve sonrası cennet. Artık bir daha acı çekmeyeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bu kesin böyledir. Rabbim bizi de direkt olarak o şekilde cennete giden kullarından eylesin. Sonra gök yüzü kıyamet günü erimiş maden gibi olacak. Yani erimiş yağ gibi olacak diye aktarıyor İbn Abbas. Ve bir de gece yarısını tarif ediyor. Gece yarısı kalkacak Müslümanlar. Kulluk vakti olarak yine geceliğin duada bulunacak, namaz kılacaklar. Ve ilmin kaldırılmasıyla ilgili bir bilgi. İlmin kaldırılması yeryüzünden alimlerin gitmesidir, vefat etmeleridir. Alimler kandillerdir. Bu kandiller vefat ettiğinde söner ve karanlık insanları kuşatır. Rabbim ilmin bu şekilde kalkmasından bizleri muhafaza buyursun. Gerçi şu anda ilim yok. Yani Allahu Teala'nın kitap bilgisi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet bilgisiyle hayatı algılayan, bunu bize tarif eden kimseler yok. İnsanların bilgilenmeleri de farklı kaynaklardan. Rabbim bizi bağışlasın. İnşallah neslimizden alimler gelir. Ve böylece Müslümanlara önderler, kandiller olurlar, aydınlatırlar. Yeniden yeryüzünde İslam'ın aydınlığı oluşur. İlim Allah'ı bilmektir, kitabı bilmektir, cennet yolunu bilmektir. Değilse ilim bir takım bilgiler arka arkaya saymak anlamına gelmeyecektir. 1946. rivayet böyle. 1947. rivayet ise şöyle İbn Abbas'ın bize aktardı. Şüphesiz içinde Kur'an'dan bir şey bulunmayan kimse harabe bir ev gibidir. Allahu Ekber. Harabe ev düşünelim. Terk edilmiş, çökmüş sağ solu. Böyle bir ortam içinde oturulacak gibi değil. İşte bir adam, bir kadın yani bir insan ama Kur'an'dan bir şey yok. Harabe ev gibidir. Kur'an'ı bilmiyor, Kur'an'ı anlamıyor, Kur'an'la dirilmiyor kalbi, zihni. O harap bir ev gibidir. İçine girilmez, ne adamı korur, ne barındırır. Böyle bir ev gibidir. Ne yapacağız öyleyse? Elhamdülillah hayatı Kur'an'la yaşamak gibi bir imkanımız var. Oturalım Mevlamızın kitabının önüne, kolayımıza geleni okuyalım. Onu anlamaya çalışalım. En az 3 tefsirden okuyup bu bölümümüzü, yani bu Duha suresi, İnşirah suresi, Tin suresi olabilir. Ya da Bakara, Ali İmran, Nisa gibi uzun sureler de olabilir. Onların da sayfaları olabilir. Günlük bir ayet okuyup anlamaya çalışabiliriz. Ama haftalık bir sayfayı anlayıp kavramaya çalışabiliriz. Herkes kendi iş güç imkanına göre bir durum belirleyecek. Bir program oluşturacak Kur'an'la alakalı. Ve ben Rabbimden gelen bu kelamı okuyup anlamalıyım, kavramalıyım diyeceğiz. Dönem dönem meal okuyacağız hızlı bir şekilde. Böylece Rabbimizin kelamını toptan şöyle ne diyor diye bir hatmedeceğiz, anlamaya çalışacağız. Ama sonra dönüp inceleye inceleye, içselleştirerek, yüreğimize indire indire yeniden okuyacağız gibi. Böylece içimizde Kur'an oluşacak, evimizde Kur'an oluşacak, hayatımızda Kur'an oluşacak. Onun basireti nuruyla bakacağız ve böylece bu ilim bize mübarek olacak Allah'ın izniyle. 1950. rivayette şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah insanları yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşredecektir. Kıyamet günü dirilişle alakalı bir bilgi. İnsanlar yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz. Giydirilecek olan ilk kimse İbrahim aleyhisselam'dır. Giydirilecek olan ilk kimse tevhidin önderi, babamız İbrahim aleyhisselam'dır. Bu konuda kıyamet günü de önder ve o ilk giydiriliyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enbiya suresi 104. ayet-i kerimeyi okudu. Kema bede'na evvele halqin nu'idu. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Ayet-i kerimesini okudu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani bu anlattığının delili olarak. Abdullah İbni Abbas bize aktarıyor. Biz ondan dinliyoruz. 1954. rivayet Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Amir oğullarından bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip "Ey Allah'ın Resulü, bana omuzlarının arasındaki mührü göster. Ben insanlar içinde tabipliği en iyi olan bir kimseyim." deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "Sana bir mucize göstereyim mi?" diye sordu. Hadis-i şerifin devamından anlayabildim ki bu adam Peygamber aleyhissalatü vesselamla güya dalga geçercesine konuşuyor. "Ey Allah'ın Resulü," diyor. Yani aslında böyle olduğunu iddia eden adam anlamında. "Şu omuzların arasındaki mührü göster. Ben onu tabibim, ben onu bir iyileştireyim. Yani sende böyle bir rahatsızlık var anlaşılan. Ben onu iyileştireyim," demeye kalkıyor. Efendimiz ona dedi ki "Ben sana şöyle bir mucize göstereyim mi?" Adam evet deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma ağacına bakıp "Şu ağacı, şu salkımı çağır," buyurdu. Adam o ağacı, o salkımı çağırınca salkım sıçrayarak önüne kadar geldi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "Yerine dön," buyurdu. Salkım hemen geri döndü. Amir oğullarından olan bu adam, "Ey amir oğulları, bugüne kadar bundan daha sihirbaz birini görmedim," dedi. Dolayısıyla inanmayacaksa adam, ne yaparlarsa yapılsın inanılmıyor. İşte bütün peygamberler de kavimlerine nice belgeler gösterdiler böyle. Fakat inanmadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından da böyle bir kesit İbn Abbas tarafından bize aktarıldı. 1955 İbn Abbas bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Bana Saba rüzgarı ile yardım edildi. Ad kavmi de Debur rüzgarı ile helak edildi." Saba rüzgarı ile yardım olundum diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ad kavmi ise Debur rüzgarı ile helak edildi. Rüzgarlar demek ki kimileri için bir yardım, bir lütuf taşıyor. Kimileri için ise bir helak, bir yok oluş taşıyor. Kitabımız da öyledir. Kimisi bu kitapla helak olur, yok olup gider. Kimisi için ise bir rahmettir, müjdedir, muştudur, yağmurdur, berekettir. Rabbim bizim bu şekilde Kur'an'dan yararlanmamızı bize ihsan eylesin. Ve kainattaki şu oluşan her şeyle de bize Rabbim peygamberine yardım ettiği gibi yardım etsin inşallah. 1957. rivayeti de okuyayım. İbn Abbas aktarıyor. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Kimin bir kız çocuğu olur da onu toprağa gömmez, aşağılamaz ve erkek çocuklarını ondan üstün tutmazsa bundan dolayı Allah onu cennete koyar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimin bir kız çocuğu olur da onu toprağa gömmez. Yani ne diyeceğiz bugünkü anlamda? Onu toplumun bataklığına gömmez. Onu hadiselerin içerisine atmaz. Sosyal hayatın ve çirkef bilgilenmenin kucağına atmaz. Değil mi? Bugün cahiliye toplumunda çocuklar toprağa gömülürdü. Ama şimdi çocuklar modaya gömülüyor. Çocuklar başka şeylere gömülüyor ki adlarını söylemeyeyim. Siz daha iyi bilirsiniz bugünkü oluşan durumları. Özellikle kız çocukları için ortaya konulan firavuni bir yapılanma vardı biliyorsunuz Musa Aleyhisselam döneminde. Erkekler öldürülüyor idi, erkeklikleri öldürülüyordu. Kadınlar ise hayatta kalıyorlar, hayasızlaştırılıyor. Onlardan hayatlar alınıyordu. Bugün de aynı yapı dünya üzerinde devam ediyor. Güya kadınlara, kızlara şeref veriliyor. Onlara önem veriliyor. Onlar üstünleştiriliyor gibi çiklet reklamından, sakız reklamından, lastik reklamına kadar ya da tüm kariyer ortamlarında belki de bu şekilde bir gömüş olabilir. Değerlendirelim. Düşünün inşallah sizler de, ben de. İşte kim bunu yapmazsa çocuğunu aşağılamaz, küçük görmez, erkek çocuğunu ondan üstün tutmazsa hepsi Allah'tandır. Allah-u Teala'nın bize verdiği rızıktır bunlar. Göz aydınlığıdır, şereftir. Kimi Meryem'dir, kimi İsa'dır, kimi Yahya'dır aleyhissalatü vesselamlar. Onları böyle görürsek o zaman Allah-u Teala bundan dolayı o adamı, o kadını cennete koyar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim olmayanlara da ihsan etsin inşallah. Hem erkekler hem kızlar nasip etsin ümmeti Muhammed'e. Ve böylece bize Meryemler lütfeder Rabbim. Belki de o Meryemlerin doğuracağı İsa'ları lütfeder de Roma'nın çarkına tükürürler, işini bitirirler, yıkarlar, yumarlar diye arzu ediyoruz, dua ediyoruz inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz ve Hazreti İbn Abbas'ın bize aktardığı bilgilerle yolumuzdayız inşallah yine. Resul'ün izinde onun sözlerini anlamaya gayret ediyoruz. 1966. rivayet şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seriye gönderdi. Seriyede Abdullah bin Revaha da vardı. Yola çıkacakları gün cuma gününe dek gelince Abdullah arkadaşlarını yolcu etti ve ben geride kalacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte cuma namazını kılar sonra onlara yetişirim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazını kıldırdıktan sonra Abdullah'ı görünce neden sabah vakti arkadaşlarınla birlikte yola çıkmadın diye sordu. Abdullah, seninle birlikte cuma namazını kılmak istedim. Sonra onlara yetişirim deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyadaki her şeyi infak etseydin bile onların sabah vakti yola çıkmakla kazandıklarını kazanamazdın buyurdu. Olayı anlamaya çalıştım. İnşallah anlatmaya, ifade etmeye de gayret edeyim. Bir seriye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katılmadığı askeri birliklere seriye deniliyor. Bu seriye içinde Abdullah bin Revaha da var. Fakat cuma günü yola çıkılacak. Böyle emredilmiş. Sabahleyin arkadaşlarını yolcu etti Abdullah ve dedi ki ben Resulullah'la birlikte kalacağım. Onunla beraber cuma namazı kılmak istiyorum dedi ve onları gönderdi. Hevesli, derdine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazına katılmak, o namazın bereketinden, sevabından yararlanmak, onun anlattıklarını dinleyip işte bir hikmete ulaşmak gayretinde, isteğinde. Yani kafaya taktığı konu bu, başka bir şey değil. Tembelliğinden dolayı, acziyetinden dolayı, savaş istemediğinden dolayı değil. Kaçmıyor. Gidecek ama Resulullah'ı da kaçırmak istemiyor. Onun konuşmasını da ıskalamak istemiyor. Bu niyette. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun karşısına görünce dedi ki dünyadaki her şeyi infak etseydin bile arkadaşların sabah vakti yola çıkmakla kazandıklarını kazanamazdın. onların elde ettiği sevabı elde edemezdin. Bizim böyle bir takıntımız olabiliyor bazen. Yani illa zannediyoruz ki sevaplar belli amellerle kazanılır. İşte sadece namazlarla kazanılır ya da oruçlarla kazanılır ya da okumakla kazanılır ya da anlatmakla kazanılır. Herkes kendisi için kolayına gelen bir ameli ön plana çıkarmış olabilir ve onu illa yapma derdinde olabilir. Oysa bize Rabbimiz farklı farklı nimetler verdiği gibi nasıl yiyeceklerin her birisine farklı güzellikler ve nimetler, bereketler, vitaminler mi deniyor yeni anlamda vermiş. Allahu Teala amellere de böyle şeyler ihsan etti. Yani anne babaya bakı vermek, onlara gülümseyi vermek, bir hanımı böyle kendi hanımını insanın elinden tutup ona rızkını verivermesi, bir çocuğunun başını okşayıvermesi, bir komşuya selam verivermesi gibi kolay olan ameller bize zorlaştırılmış sanki. Ve sadece kafamızda belli işler var. Onları yaparsak biz ciddi Müslüman olduğumuzu falan düşünüyoruz. Öyle değil. Allahu Teala çok çeşitli ameller ihsan etti. İşte burada da özellikle bir seriye var. Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği bir savaş grubu var. Savaşçı grubu. Buna katılmak dünyadaki her şeyden daha bereketli. Yani Resulullah'la cuma namazı kılmak güzel, onu dinlemek güzel. Ama Resulullah'ın emriyle bir hayatı yaşamak da çok güzel. Bunu belirleyeceğiz, hayatımıza bunu koyacağız. Bu hadisten bunu anladık inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. 1978. rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında içinde amelin bugünlerde yani Zilhicce'nin ilk 10 günü olduğundan daha faziletli olduğu başka bir gün yoktur. Rivayeti biraz güzel okuyayım. Allah katında içinde amelin, yapılan eylemlerin bugünlerde olduğundan daha fazla faziletli olduğu başka bir gün yoktur. Daha faziletli olduğu başka bir gün yoktur. Yani Zilhicce'nin ilk 10 günü Allah katında en faziletli günlerdendir. Bugünleri değerlendirmemizi istiyor. Ashab dedi ki, ey Allah Resulü, Allah yolunda yapılan cihattan da mı daha faziletli diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet Allah yolundaki cihattan da faziletli, ancak kişi canı ve malıyla cihada çıkar ve bu uğurda ikisini de kaybederse o başka buyurdu. Bir rivayet daha okuyalım inşallah. 1078'i okuyayım inşallah. Evet, İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. 1978. rivayeti okuyorum. Ben Halid bin Velid ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Meymune bintil Haris'in yanına girdik. Meymune, size Ümmü Ufeyk'in bize hediye olarak gönderdiği yemekten ikram edeyim mi dedi ve kızartılmış iki keler getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları görünce tükürdü. Halid ona sanki ondan tiksindin deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet karşılığını verdi. Meymune, onun bize hediye olarak getirdiği sütten içer misiniz diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbette buyurdu. Süt kabı getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sütten içti. Ben sağında ve Halid de solunda oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana içme sırası sende ama sıranı Halid'e vermek istersen verebilirsin buyurdu. Ben senin kaptan yani senin içtiğin kaptan içme iznini kimseye bırakmam dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Kişi Allah kendisine yiyecek ihsan ettiği zaman Allah'ım bu yiyeceği bizlere bereketli kıl ve daha hayırlısını bize yedir diye dua etsin. Allah ona süt ihsan ettiği zaman da Allah'ım bunu bize bereketli kıl ve daha da artır desin. Süt gibi yiyecek ile içeceğin yerini tutan başka bir şey bilmiyorum buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada birkaç bilgi var aklımıza gelen. Birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında akrabalarıyla birlikte yemek yeme ortamı olarak Hazreti Meymune'nin yanına vardı, eşinin yanına. Ve o da onlara ikramda bulundu. Bu ikram hediye olarak onlara gelmiş olan iki keler ve bir süt idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem helal olduğu halde keler yemiyor. Keler çöl kertenkelesi falan diye tercüme edilebiliyor. Başka rivayetlerde Halid ondan tiksindiğini yani Efendimiz o keleri görünce hoşlanmadı. Sanki ondan tiksindin deyince de evet dedi. Peki haram mı? Hayır, helal. Başka ifadelerle konuşuyorum deyip Halid de önüne çekti, onu yedi diye bilgi var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemiyor, helal ama yemiyor. Demek ki böyle olabilir. Ama Halid Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemedi, bu yemeği yedi. Sonra süt konusu var. Süt içti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sütü biraz içti. Sağında Abdullah İbni Abbas, solunda Halid var. Sütü Halid'e vermek istedi büyük olduğu için ama sağdakine vermesi gerekiyordu. Bunun üzerine de teklif etti İbni Abbas'a fakat o da reddetti. Dedi ki ben senin kaptan, senin içtiğin kaptan içme iznini kimseye bırakmam, bu hakkımı dedi. Böylece onun da hevesini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalıntısına, artığına olan hevesini burada görmüş olduk. Ve bir de Peygamberimiz son bölümde bir dua öğretiyor. Yemek yendiği zaman Allahümme barik lena fih ve et'imna hayra mih diyeceğiz. Yani Allah-u Teala'ya dua ediyoruz yemeğimizden sonra da. Ya Rabbi onu bize bereketlendir, bundan daha hayırlısını bize yedir diye dua ediyoruz. Ama süt konusunda biraz daha farklı bir dua olduğunu Efendimiz öğretiyor bize. Allahümme barik lena fihi ve zidna minhu. Ya Rabbi onu bize bereketlendir ve daha da artır diye. Ve sütü övüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hem yemek hem yiyecek ve hem içecek olarak sütten daha hayırlısı yok diyor Efendimiz. Hem yemek yerini tutar, yiyecek olur. Hem içecek yerini tutar, içecek olur diye sütle ilgili de onun faziletiyle ilgili böyle söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimizin elçisinin sözlerini Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden okumaya devam ediyor, anlamaya devam ediyoruz. Rabbim bereketlendirsin bize de bu bilgileri inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.